Hatırlarsanız birkaç hafta önce Matta 16. bölümüne baktık. Ve o da İsa öğrencilerini 12 kişiyi alıyor ve Yahudiye bölgesinin dışına çıkıyor. Başka bir oblasta çıkıyor. Rahat olsunlar. Çünkü çok popüler olmaya başladı. Ve çok kişi yani İsa'yı konuşuyor. Ve o da onlara çok önemli bir iki soru soruyor daha doğrusu. Önce soruyor, el alem ne diyor benim için, ben kimiymişim? Ama sonra onlara dönüp diyor ki, ya sizce ben kimim? Ve bu soru hayatında duyabileceğin en önemli soru. Yok öyle başka bir soru. Rab sormadı, benim sözlerim nasıl geliyor sana? Ya da sormuyor, benim işlerim, yaptığım mucizeler sana nasıl geliyor? Ama önemli bir sorusu, ben kimim? Ve bu da her şeye dönüyor. Senin sonsuz yaşamın buna bağlıdır. Rab sana soruyor, değil sadece İsa ne yaptı beğeniyor musun? Değil sadece İsa ne konuştu beğeniyor musun? Hayır. Çok kişi o nivoda kalıyor. Herkes İsa diyor. Çok popülerdir. Ama apaçık diyor ki, sence ben kimim? O zaman Petrus söz alıyor ve bütün grup için konuşuyor. Sen Mesih'sin, Allah'ın oğlusun, diri Allah'ın oğlusun. Ve İsa övüyor bu. İsa övüyor Petrus'u, diyor ki, bunu kendinden söylemedin. Bunu gökteki babam sana sanki diktofka yaptı. O sana bu sözler verdi. Ve bu sözleri kim tekrarlarsa bugüne kadar kurtuluyor. Sen diyebilir misin İsa Mesih'sin? Sen diyebilir misin sen diri Allah'ın oğlusun, gerçek Tanrı'nın oğlusun? İşte o zaman kurtuluş geliyor. Ondan sonra İsa devam ediyor ve diyor ki, bu kaya üzerinde kilisemi kuracağım diyor. Ve biz dedik ki, bu kaya Petrus'un sözleridir. Değil papa, Petrus'un birinci papa olduğunu böyle söyleyenler var. Bu saçmalık. Tamam mı? Ve diyor ki, ölüler diyarının kapıları buna direnemeyecek. Tamam mı? Ve sonra bugün devam ediyor. İsa Petrus'a konuşmaya devam ediyor ve tek bir söz üzerine biraz durmak istiyoruz bugün. Tamam mı? Diyor ki, gökün krallığının anahtarını sana vereceğim. Ve bunun arkasında diyor ki, yeryüzünde her neye bağlarsan o gökte de bağlanacak. Ve yeryüzünde her neyi çözersen gökte de çözülecek. Bağlamak ve çözmek meselesi var. Ama o başka. Ona haftaya Rabbin izniyle bakacağız. Bugün sadece tek bir söz konuşmak istiyoruz. Gökün krallığının anahtarlarını sana vereceğim. Evet, anahtar. Önce bunu söylemek lazım. Gökün krallığının anahtarları, bu gökün krallığı gökte olmuyor. Yani gökün krallığı, Matta her zaman bu lafı kullanıyor, Allah'ın krallığı söylemek için. Kimse demesin bu gökte, cennet. Bu cennet meselesi değil, yeryüzünde Allah bir devlet kuruyor. Onun krallığı yeryüzündedir. Ve bunun anahtarları sanki Petrus'un elinde şimdi. Bu ayetlerde iki tür kapı görüyoruz, değil mi? Gökün krallığının anahtarlarını, demek bir kapı var, bir kilit var. Ve bu kiliti açan anahtar Petrus'un elinde. Dediğimiz gibi bu ayetlerde iki tür kapı görüyoruz. Bir önceki ayet gördük ki, ölüler devletinin kapıları ve şimdi Allah'ın krallığının kapısı. Görüyor musunuz? İki kapı var burada. Ama buradaki düşünce biraz farklı. Bu iki kapı tam ters işler bitiriyor. Bu kapılar, değil mi? Ölüler devletinin kapısı var. Bu başka. Bir de Allah'ın krallığının kapısı var. O başka. Ne gibi farklı? Ölüler devletinin kapılarını düşünelim. Ölüler devletinin kapıları. İçeride milyonlarca ölü duruyor ve onlar sanki mahpusta. Hapsediliyorlar bu ölüler. Öyle değil mi? Bir kişi ölünce nereye gidiyor? O da konuşuyor, yani bir ölüler devleti varmış. O kişilere iyi mi geliyor? Adamı durmak istiyorlar. Hayır, herkes çıkmak istiyor ölüler devletinden. Öyle değil mi? Ölüler çıkmak istiyor ama çıkamıyorlar. Allah'ın krallığının tesniye düşünelim. Allah'ın krallığı var ve onun kapısı var. Ve buradaki tam tersi, dışarıdan yani kişiler var, içeri girsinler ve giremiyorlar. Farkını anladınız mı? Çok kişi o krallığa girip o krallığın vatandaşı olmak istiyorlar ama giremiyorlar. Kapı kilitli. Allah'ın krallığına girmek zor. Ve Rab dedi ki, bu kapı dardır ve girmesi zordur. Ama giremiyorsun çünkü kilitli. Rab herkesi bırakmıyor orasını, yani girip yani orasının vatandaşlığını kazansın. Herkes buna izin verilmez. Ve daha önce İsa Petrus'a dedi ki, kilisemi kuracağım ve ölüler devletinin kapıları o kiliseye karşı diremeyecekler, karşı duramayacaklar. İsa sanki dirilmekle sadece kendi kendini diriltmedi, ölümün gücünü kırdı. O kapıyı kırdı. Dirilmekle, hani geçen hafta kutladık bunu, ölüler devletinin kapısını kırdı. O şimdi açık. Tamam mı? Herkes çıkabilir. Çıkabilir, yanlış çıkacaktır. Ölüler devletinin kapısını kırdı. İbraniler 2:14 diyor ki, ölmekle ölümün kuvvetine sahip olan hani şeytanı yendi. İsa kendi ölümü ve dirilişiyle şeytanı yendi ve o ölüler devletinin kapısını kırdı. Bu işi Petrus yapmadı. Onu İsa dirilmekle yaptı. Ve o kapılar zorla, kuvvetle açıldı. İsa o kapıyı kırdı, ölüler devletinin kapısını. Anahtar kullanmadı. Anahtar lazım değil. O kapıyı yıktı, artık açıktı. Ve bu kapı artık açık duruyor ve bir daha kapanmayacak. Ne gibi? 1. Korintiler 15:21'de şöyle okuyoruz. Çünkü madem ölüm insanla geldi, ölülerden dirilmek de insanla geldi. Nasıl? Ne zaman ölüm girdi insanlığa? Kimin sayesinde? Adem'in sayesinde. Bir kişinin sayesinde. E kaç kişi ölüyor? Var mı ölmeyen kişi? İmanlılar da ölüyor mu? E aynısı değil mi? E şimdi tam tersini düşünüyoruz. Şimdi aynı biçimde ölülerden dirilmek de bir insanla geldi. İsa Mesih'in dirilişi. Çünkü nasıl Adem'de herkes ölüyor, öyle Mesih'te herkes diriltirilecek. Herkes. Fark ettik mi bunu? Anladık mı? İman et, iman etme. Dirilmek iste, isteme. Gün gelecek, Rab İsa buyruk verdi mi, sen de mezardan çıkacaksın. İmanlı, imansız herkes. Bedenci dirilmek bir iman meselesi değildir. Bir karar meselesi ve Rab İsa Mesih buna karar verdi. Ama Allah'ın krallığına girmek bambaşka. İki şey var, iki devlet var ve iki kapı var. Birincisinin ölüler devletinin kapısı yok artık. Herkes oradan çıkacak ama Allah'ın krallığına girmek o artık başka. O bambaşka. O kapı kırılmadı ve daha sağlam duruyor. O kapıyı açmak lazım ve açmak için bir kilit var. O kiliti yani bir anahtar gerek. Tamam mı? Açmak için bir anahtar lazım. Ve Rab İsa bu açma şerefini ve önceliği Petrus'a verdi. Bu anahtarı diyor sana veriyorum, Allah devletinin kapısını açasın. Eminim çok defa öyle çizgiler görmüşsünüz, böyle karikatüre. Petrus bir bulutun üzerinde duruyor. Arkasında demirden yüksek bir portal var, bir kapı var böyle. Ve Petrus'un karşısında taze ölmüş bir can var. İstersin kapıya geçsin. Ama Petrus gökte duruyor böyle kapının önünde, portağın önünde. Ve Petrus'un yani karşısında kocaman anahtar duruyor. Yani her an hazırdır ölmüş kişiye cenneti bıraksın. Acaba İsa bu sözleri söylerken hani sana anahtarları veriyorum, Allah'ın krallığının anahtarlarını veriyorum derken öyle bir şey mi düşündü? Bu mu mesele? Yoksa nasıl anlayalım bunu? Bu anahtar cenneti açan anahtar değil. Ama dediğimiz gibi Allah'ın krallığını açan bir anahtar. Yani yeryüzünde Allah'ın bir devleti var ve o devlete girmek için Petrus önce bunu açması lazım. Ve eskiden beri ama özellikle İsa'nın zamanında Yahudilerin çoğu sandı ki o krallığının kapıları zorla açılacak. Sanki zorla gireceksin oraya bu Allah'ın devletine. Mata 11:12 İsa kendisi söyledi. Ve Yahya'nın günlerinden bugüne kadar gökün krallığı için kapışmak oluyor. Kapışanlar da onu zorla ele geçiriyorlar. Zorla halk genelde Allah'ın krallığı kurulsun. Allah'ın krallığına girsin. Allah'ın krallığı İsrail'de oluşsun diye. Yahya'nın günlerinde bu hızlandı diyor. Nasıl? Yahya, düşünelim bir kere. Ondan önce 430 sene peygamber kalkmadı. Hiçbir kişi göndermedi kendi halkına konuşsun bir peygamber gibi. Ve Yahya'nın görevi başlaması sanki Yahudilerin arasında bu Mesih beklentisini hepten yükseltirdi, hepten çoğaltırdı. Yani biz sanıyoruz lap diye İsa geldi, öyle bir şey değil. Bütün halk Mesih'i bekliyordu. Ama nasıl bir Mesih? Öyle bir Mesih ki Allah'ın krallığını zorla getirecek. Bu kapıları sanki zorla açacak. Sanki yeryüzünde Romalıları kovacak devletten, o zaman Allah'ın krallığı gelecek. Yani bir lafın kısası, Mesih Yahudilerin hani kafalarında Atatürk gibi bir şey. Atatürk gibi bir kişi. Bizi silahla düşmanlardan kurtaracak. Bu Allah'ın krallığının kapılarını zorla açacağız. Ama Petrus'a bir anahtar verildi. Ve İsa diyor ki bu anahtarla açacaksın Rabbin krallığı. Ve birçok Yahudi o zamanlarda İsa'nın günlerinde terörist oldu. Hatta öyle bir terörist İsa Mesih'in bir öğrencisi oldu. Simon adında diyor Petrus. Başka bir Simon vardı. Ve öbür tercümede yazıyor. Yurt sever. Yani kendi vatanını seven. Önce bunu okursan bu iyi bir şey ama aslında bu yurtseverler ne yapardılar biliyor musunuz? Bunların başka adı Sikari. Çünkü Sikarius diye bir kılıç, bir kısa bir kılıç vardı. Bir hançer böyle 50 santimetre böyle 40 santimetre. Ve bunu rubanın altında saklardılar. Tamam mı? Ve bununla kalabalığın içine daldı. Ne bir pazar yeri, ne de bir bayram var. Kalabalık. Kalabalığın içine dalırdılar ve nerede bir Romalı subayı, bir ofisiyer gördüler ya da Romalı bir memur çıkarıp onu arkadan vurdular ve gene kalabalığa karıştılar. Yurtsever, Sikari, bunların adı bunlar. Evet, Allah'ın krallığı öyle gelecekmiş. Allah'ın krallığını kurmak için kaba kuvvet, zorla. Yani istediler bunu yapsın. Hatta bugüne kadar kimi radikal Yahudiler var bugüne kadar. Aynısını yapmaya kalkıyor. Allah'ın krallığını kuvvetle, kaba kuvvetle kurmaya çalışıyorlar. Bütün Yahudiler biliyorsunuz İsa'yı Mesih olarak kabul etmiyorlar. Bunu biliyoruz. Daha da bekliyorlar Mesih gelsin birinci defa değil mi? Ve diyorlar ki anlayış bu ki Mesih geldi mi bütün dünya kaos ve savaş içinde olacak. Mesih'in gelmesinden önce dünyada bütün kaos olacak. O zaman Mesih gelecek. Diyorlar ki Allah'ın krallığının doğum sancıları diyorlar buna. Anlıyor musunuz? Nasıl bir kadın doğum sancıları çekiyor, ağrılar ve işte bütün dünya bunu çekecekmiş. Demek ki yeryüzünde savaşlar, epidemiyalar, zelzeller bilmem ne bunlar geldi mi o zaman Mesih gelecekmiş. Bu iyi ama şimdi bunlar düşünceye ters yapıyorlar. Disney yani Mesih gelmesinin belirtileri, hayır bu radikal Yahudilerin hesabı tam ters. Değil Mesih geldi mi bütün dünya kaos olacak, tam ters. Bütün dünya kaos oldu mu o zaman Mesih gelecek diyorlar. Yani biz sanki kaos yaratmakla Mesih'i zorlayacağız yeryüzüne gelsin. Ve onun için birçok Yahudinin hani radikal, aşırı uç Yahudilerin yani kişilerin düşüncesi bu. Biz dünyayı karıştıracağız, savaşlar başlatacağız, tamam mı? Epidemiyalar başlatacağız ki Mesih gelsin. Anlıyor musunuz? Kafa budur. Ama şimdi İsa Mesih'in vaaz ettiği Allah'ın krallığı bambaşka. Çok farklı. Ve İsa Mesih biliyordu kendi halkı bunu anlamayacak. İsa Mesih ne zaman dedi yani Yahya başladı. Tövbe edin Allah'ın krallığı yakınladı. Ve İsa Mesih aynı mesajı. Tövbe edin çünkü Allah'ın krallığı yakınladı. Ve sonra İsa öğrencilerini yolluyor. Tövbe edin çünkü Allah'ın krallığı yakınladı. Ne beklediler? Bu lafı duyunca ne beklediler? Haydi şimdi bizim kurtuluş savaşımız başlıyor. Kan akacak. Kafa buydu. Ve o yüzden İsa Mesih kendi vatandaşlarının yani düşüncelerini derinden değiştirmek için durmadan bu Allah'ın krallığı hakkında ders verdi. En büyük konu bu. Nereye bakarsan İsa hep bu konuda konuştu. İsa'yı dinleyenler onu anlamadı. Ve İsa döne döne onlara ders verdi. Bu Allah'ın krallığı nasıl gelecek? Dedi ki en büyük örnek yani. Allah'ın krallığı diyor bir savaşa değil bir tarlaya benziyor. Bir tarlaya benziyor. Birisi o krallığın haberini yayıyor. Tohum ekmek gibi. Tohum ekerek Ne demek bu? Yani tek tek kabul edeceksin. O krallığa zorla giremezsin. O lazım sende bir tohum gibi büyüyüp meyve versin de bu krallığa gelesin. Sen o krallığın kapılarını zorla açamazsın. O kapının bir anahtarı var diyor. Kapıya, Allah'ın krallığına girmenin bir metodu var, bir yolu var, kapısı var. Ve o anahtarı diyor, Petrus'a veriyorum. Petrus kapıcı. Ve o kapıyı kimi isterse açacak, kimi isterse açmayacak. Ve sonra göreceğiz ki, Petrus derken, bütün bu anahtar aslında bütün 12 apostolların elinde. Ve şimdi bunu anlamak için Yeşaya kitabına dönüyoruz. Yeşaya bu olayı, Petrus olayı 700 sene önce gördü. Biz alıştık yani Yeşaya İsa için, Mesih için konuşsun ama Petrus için de konuşsun. İlginç bir şey. Yeşaya 22, 15, 23'e kadar. Burada Yeşaya kralın sarayında görevli iki kişi için konuşuyor. Biri atılacak, öbürü onun yerini geçecek. Ve şöyle diyor. Rab, her şeye egemen Rab diyor ki, haydi o kahyaya, bir kahya nedir? Bir saray sorumlusu diyor. Saraydan görevli. Sarayın odalarını düzen, yani bütün sarayın işlemesini düzen. O kahyaya Şevna adı. Şevna'ya git ve de ki, burada ne işin var? Kimin var ki kendini burada mezar kazdın? Yüksekte kendini mezar, kayada konut oydun. Daha ölmezden önce o zaman böyle şahlı ve bir rengarenk sanki bir mezar yapmış. Kendi önemine göre. Ya sen bir kahyasın, bir hizmetçisin. Sana yakışmıyor kendini yükseldi. Kral mısın sen? Kraldan daha büyük mezar yaptın kendini. Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak, atacak. Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak. Seni sürükleyeceğim başka devlete. Orada öleceksin. Gurbette. Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. Arab faytonlar büyük ve beygir arabaları orada kalacak. Gurbette. Evet. Efendinin evi için utanç nedenisin. Seni görevden atacağım. Makamından alaşağı edeceğim. Ne bu? Kim için konuşuyor? Bu peygamberlik ne için? Rab sanki birinci görevliyi, yani kim en başta bu iş için seçildi, onu atacak. Ve bunun kim olduğunu İncil'de anlıyoruz. Rab kimi attı? Birinci bu kahya kimiydi? Matta 23-13. Vay halinizi kanun muallimleri ve ferisiler. İkiyüzlüler sizi. Çünkü gökün krallığını insanlara karşı kilitliyorsunuz. Burada gene anahtar meselesi var. Siz ferisiler diyor ve halkın önderleri, halk girmek istiyor ama siz kilitliyorsunuz, engel oluyorsunuz. Ve kendiniz bile giremiyorsunuz, ne girenleri veriyorsunuz girsinler. İkiniz kırda kaldınız. Çünkü bu anahtarı kullanmadınız. Ve gene diyor, Luka 11:52, vay sizi, sizin halinize, siz kanuncular. Çünkü anlayış kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Yeni bir anahtar meselesi var. Anlayış kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Hem kendiniz girmediniz hem de girmek isteyenlere engel oldunuz. Bu birinci. Yeşaya'nın anlattığı birinci kahya, Şevna atıldı. Ama şimdi devam ediyoruz Yeşaya okumaya. İkinci hizmetçiye geçiyor. O gün Hilkiya oğlu Kolum Elyakim çağıracağım diyor. Elyakim, ikinci hizmetçi. Elyakim, senin cüpeni ona giydireceğim. Yani senin görevini bu Elyakim'e vereceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim. Seni atacağım görevden, bu görevi Elyakim'e vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak. Davud'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Anahtar meselesi. Ona vereceğim. Davud'un evi. Davud neydi? Allah krallığının birinci kralı değil mi? Evet. Açtığını kimse kapayamayacak. Kapadığını kimse açamayacak. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı gibi yapacağım. ailesi için onur kürsüsü olacak. Sonra göreceğiz bu Petrus oldu. Değil mi? İsa diyor ki sen bu Elyakim gibi anahtar sahibi olacaksın. Ben seni koyacağım. Hatta İsa ne dedi? Senin adın neymiş? Simon, sen olacaksın Kifas, Petrus. Ve Petrus ne demek? Sağlam kaya. Ve Yeşaya ne dedi Elyakim'e? Ben seni sağlam yere çakılmış bir çadır kazı. Çadırı hiç kurdunuz mu dışarıda? Ve eğer toprak yumuşak ise ya da kazık, ben kaç defa ben kurdum böyle küçükken, delikanlıyken. Ama metal çok böyle oynak idi. Yani alüminyum gibi bir şey. Vuruyorsun, eriliyor. Ama sağlam bir kazık oldu mu bütün bina, bütün çadır yani sağlam olacak. Görüyor musunuz? Petrus yapacağım seni, kaya yapacağım. İşte bu çadır kazığı yapacağım. Rab Petrus'a bir görev verdi. Sen bu Allah'ın krallığının kapılarını açacaksın. Anahtar senin elinde. Bu nasıl oldu? Üç defa bunu görüyoruz. Petrus bunu üç defa yaptı. Üç defa, daha doğrusu üç defa değil, üç değişik halklara bu anahtarı kullandı. Birincisi görüyoruz bunu Yahudi halkından olanlara. Ve bunu görüyoruz Pentekost gününde. Apostolların İşleri 2. bölümünde. Orada vaaz etmekle kişilere sanki bu Allah'ın krallığının kapılarını açtı. Okuyoruz Apostolların İşleri 2, 23 ve 24. Ve bu da Mesih'i anlatıyor. Onun ölümünü ve dirilişini. Ve diyor ki, ama Allah'ın önceden karar verdiği gibi bir planı vardı. Mesih'in ölümü, İsa'nın ölümü rastgele olmadı. Lap diye, ay şimdi öleceğim, dirileceğim, öyle bir şey olmaz. Rab bir planı vardı diyor Rabbin. O her şeyi önceden bilirdi. Ona uygun olarak İsa teslim edildi. Ve siz onu öldürdünüz. Allah kanunu bilmeyen adamları kullandınız, onların elleriyle siz onu haça gerdiniz. Ama Allah onu tekrar diriltirdi. Onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu, İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun. Petrus burada ne yapıyor? Anahtarı kullanıyor. Anahtar bu müjdedir, anahtar bu sözlerdir. Onu konuşmakla kişileri bunu bildirirken sen bugün aynısını yapıyorsun. Sen kişilere kapı açıyorsun. Senden bitiyor. Anahtar senin de elinde. Sen yapmazsan kişiler Allah'ın krallığına girmeyecek. Devam okuyoruz 2:36. Onun için şimdi Petrus konuştu İsa hakkında bir son bir sonuç çıkarıyor bir zaklıçeniye. Onun için bütün İsrail halkı şunu kesin olarak bilsin. Bu İsa, hani siz onu haça gerdiniz, siz. Allah onu hem Rab hem de Mesih yaptı. Rab Allah demek, Allah'ın oğlu demek ve Mesih. Hani kendisi değil mi Petrus, 16. bölümde Mata'da bunu söyledi. Sen Mesih'sin, sen Allah'ın oğlusun. Ve şimdi Pentekost gününde aynı sözleri tekrarlıyor. Rab onu diyor, Allah onu hem Rab hem Mesih yaptı. Anahtar bu. Halk bunu işitince yüreklerini bıçak saplanmış gibi oldular. Petrus'a ve öbür apostollara dediler, kardeşler ne yapacağız? İşte bu. Sen hiç bu derece geldin mi? Kapı açık ama senin niyetin yok içeri dalasın. Sen hazır değilsin içeri dalasın. Bir kişi bu duruma gelmesi lazım. Bir kişi bu noktaya gelmesi lazım. Ne yapacağız? Hiç bunu sordun mu? Çok kişi kiliseye katılıyorlar, çok kişi kalabalığa, cümbüşe katılıyorlar. Ama bu noktaya gelmek. Petrus onların yüzünü söyledi. Siz, asıl sizi kurtaran kişiyi yok ettiniz. Öldürdünüz. Sen ölüm derecesindeydin, doktor sen evine geldi. Ama sen onu kovdun, uğrattırdın. O derecedesin. Kim bu anlayışa geliyor? Kim bu noktaya geliyor? Ancak böyle Allah'ın krallığına girmek var. Ve Petrus onlara dedi, tövbe edin ve her biriniz İsa Mesih adında vaftiz olsun. Çünkü vaftiz zaten tövbenin bir göstergesi. Böylelikle günahlarınız affedilecek ve bir vergi olarak kutsal ruhu alacaksınız. Evet, Petrus burada işini yapıyor, anahtarını kullanıyor. Bunlar sadece insan sözleri değil ama kutsal bir yetkiye sahiptir. İsa Mesih diyor ki anahtarı ben sana veriyorum. Ve bu anahtarı kullandığın zaman Allah'ın gücü var onda. Bu kapıyı açmak demektir. Ama açıldıktan sonra kişi bir adım atmalı. Öyle değil mi? Kapı açık ama sen daha duruyorsun. Senden bekleniyor bir adım atasın içeri dalmak için. O da adım nedir? Petrus dedi. Tövbe ve vaftiz. Adımlar bunlardı. Kişisel bir karar ve çok derin bir anlayış farklılığı. İşte o zaman Allah'ın krallığına girmiş olacaksın. İşte ancak o zaman sana bir yeni vatandaşlık, gökten bir vatandaşlık veriliyor. Devam ediyoruz. Bu birinci açılış. İkinci nasıl oldu? Pentekost gününde okuduğumuz o datada hepsi Yahudiydi. Belki değişik, belki bütün dünyadan geldiler ama hepsi Yahudileriydi. Ve herkes sandı iş oraya kadar. Eminim Petrus da ve öbür apostollar sandı. Ah kapı açık artık. Hani Allah'ın krallığının kapısı açık duruyor. Yahudiler gelsin. Bizim vatandaşlarımız hani bütün dünyadan gelsinler. Yeter ki Yahudi olsunlar. İkinci defa görüyoruz Petrus bu anahtarı kullandı. Allah'ın krallığının kapısını başka bir halka açmak için. Onlar da Samiriyeliler. Samiriyeli. Bunlar kimiydi? Samiriler kimiydi? Onlar melez. Onlar yarı Yahudi. Gerçek Tanrı'ya tapardılar. Ama Yeruşalim'i kabul etmediler. Oradaki tapınağı kabul etmediler. Hatta yani kendi kitapları var. Musa'nın beş kitabını bile değiştirdiler. Kendi Musa'nın beş kitabını yazdılar. Ama Rab'i tapardılar. E bunlar şimdi ne? Putperest mi? Değil. Yahudi mi? Değil. Ortada bir şey. Samiriler. Bunların arasında korkunç bir düşmanlık var, düşünemiyoruz. Korkunç bir düşmanlık. Yani Kuzey Celili bölgesinde güneye gitmek için tam ortada Samiriye vardı. Ve Yahudiler direkt gitmiyorlardı. Yani çok dolambaçlı aşağı yukarı 50 kilometre daha fazla yürüdüler yayan yeter ki oradan geçmesinler. Ne kadar zahmet. O kadar büyük bir düşmanlık vardı. Ve İsa bu benzetmeyi yaparken İsa Samiriyeli benzetmesi yaparken büyük bir skandal yarattı. Ne? Onlar bizim kahinlerden, levirlerden daha kutsal mı? Evet diyor. O yardım etti. O komşusuna iyilik yaptı. Evet. Dediğimiz gibi melez bir halk ve Yahudiler lafın kısası Yeruşalim'deki imanlıların hayatta aklına gelmezdi. Bunlar Allah'ın krallığına girsinler. Ama Filipus adında bir diakon gene de oraya gitti ve Filipus vaaz etti Samiriler'in başkentinde ve hemen hepsi iman ettiler. Wow! Kimse onu beklemedi. E onlar şimdi iman ettiler İsa'ya ama şimdi ne yapacağız? Bunlar Allah'ın krallığının bir parçası mı değil mi? Allah'ın krallığının kapısı onlara açık mı değil mi? Filipus Yeruşalim'e haber verdi. Çabuk gelin siz karar verin burada ne yapacağız? Çünkü ben görüyorum kutsal ruhunu da almadılar. Apostolların işleri 8-15. Onlar da oraya inip yani Petrus ve Yuhanna'yı çağırıyorlar. Petrus ve Yuhanna. Yuhanna'da anahtar var. Onlar da oraya inip oradakiler için dua ettiler. Kutsal ruhu alsınlar diye. Çünkü kutsal ruh henüz onların hiçbirinin üzerine inmemişti. Sadece Rab İsa'nın adında vaftize olmuşlardı. Ellerini koydular ve o vakit onların üzerine elleri koydular. Onlar da kutsal ruhu aldılar. Herhalde başka dillerde konuştular bir mucize olarak. Petrus ellerini koydu ve anahtarını böyle kullandı. İkinci halk bu yarı Yahudi Samiriler. Ve sonra son defa görürüz Petrus bu anahtarı üçüncü bir defa kullandı. Bu sefer bütün milletleri. Sen Yahudi misin? Sen Samiriyeli misin? Allah'ın krallığın kapısı sana açıldı mı? Petrus sana bu kapıyı açtı mı? Sen diyebilir misin? Benim hakkım var bu krallığa girmeye. Ve bunu okuyoruz. Üçüncü bir olayda Cornelius. Cornelius olayı. Cornelius Romalı bir subayıydı, bir askeriydi. Yüzbaşı. Yani Romalı ordusunda büyük bir derece gelmişler. Ve Allah bu Cornelius'u hazırladı. Hazırlanmış bir kişiydi. O zaten bir adım atmıştı. Allah'tan korkan diye bir grup vardı. Bunlar neydi? Bunlar Rabbi gerçek Tanrı olarak kabul edenler ama tam Yahudi olmak istemeyenler. Yani sünnet olmak istemediler. Tam Yahudi değildi. O kaldı bir Romalı ama gerçek Tanrı'ya, Yahudilerin Tanrısına tapardılar. Ve Rab ona bir melek gönderdi bir gün. Bu melek konuşuyor. Cornelius, Yafa kasabasında bir adam var. Sen git ya haberci yolla ona, sen evine gelsin. Petrus, Petrus senden haber bekliyor. Ve o gönderiyor birkaç kişi, yani bu Yafa kasabasına. Aynı anda Rab Petrus'u da hazırlıyor. Aynı zaman Petrus'u hazırladı. Ona bir görüm verdi, bir videniye verdi. Bir çarşaf içinde, biliyorsunuz kocaman bir çarşaf içinde gökten sanki yüzlerce hayvan var. Yani acayip şeyler. Yani dışarı normal koyunlar, keçiler, beygirler bile değil. Yani işte sürüngenler, yani iskorpiyonlar, acayip şeyler var burada. Ondan sonra bir ses geldi. Kalk, kes ve ye. Haydi bakalım. Sana da resim. Tabii içinde domuzlar da vardı. Yani işte istediği böyle midye vardı, bilmem ne. Yani Yahudilere yasak olan yemekler. Ve Petrus şok oluyor. Haşa haşa, ben diyorum küçüklüğümden beri ben bizim Musa'nın kanununu tuttum, böyle şeyler yemem. Ve Rab bunu üç defa tekrarladı. Ve bu çarşaf gene çekildi. Ve tam çekilince bu üç kişi kapıyı vuruyorlar. Hani Cornelius'un gönderdiği adamlar aşağıda kapıda duruyor. Ve Petrus hemen tank, bu da bir bağlantı yapıyor. Aa, demek nasıl bu yemekleri, nasıl bu hayvanlara murdar diyorum, bu Romalılara da murdar diyorum. Ama Rab diyor ki hayır, kes ye, yani bunu murdar sayma. Hemen bunu anladı ve onlarla birlikte dönüyor Cornelius'un yanına. Evet. Ondan sonra gene anahtarını kullanıyor. İsa Mesih'in müjdesini Petrus konuşuyor bunu Cornelius'a. Nasıl? Daha yarım dakika konuştuktan sonra henüz başlıyor İsa'nın ayrıntılarını anlatmaya. Kutsal Ruh Cornelius ve ev halkının üzerine geldi. Petrus ne el koydu? Vaftiz de etmediler, sünnet de etmediler, hiçbir şey. Demek Rab kendisi gösterdi ki bu kişiler sana çarşafta gösterdiğim hayvanlar gibi murdar sayma. Demek ben onları kabul ettim. Kapı açıldı. Evet. Ve bu olayı Apostolların İşleri 10. bölümde görüyoruz. Ve 5 bölüm aşağıda 15. bölümde Petrus bu olayı bütün kilise önünde hatırlattırıyor. Ve diyor ki kardeşler, biliyorsunuz çok vakit önce Allah aranızda beni seçti, beni seçti. Allahsız milletler benim ağzımdan iyi haberi işitip iman etsinler. Rab diyor ki beni kullandı, bu anahtarı yani bütün milletleri için kullanayım. Allah da insanın yüreğini biliyor. Aynı bize nasıl verdiyse onlara da kutsal ruhunu verdi ve böylelikle onlara şahitlik yaptı. Petrus diyor ben hiçbir şey yapmadım. Rab onlara dil verdi, yani başka dillerde konuşma mucizesini verdi. Ben onlara ne sünnet ettim, ne de vaftiz ettim, hiçbir şey. Rab bunu yaptı. Demek ki son olarak gördü ki Petrus kapıyı açtı 3 defa. Birincisi, yani birinci defa Yahudilere, ikinci defa Samirililere ve 3. olarak bütün milletlere, bütün dünyaya açtı. Yani bu kapı şimdiye kadar açık duruyor. Hani herkesin fırsatı var, oraya girsin. Sen de Cornelius'sun. Rab sana da kapıyı açtı, Cornelius'a açtığı gibi. Evet, ama bu hep böyle açık durmayacak. Şimdi vakittir bu kapıyı kullanasan, içeri dalasan. Ama gün gelecek ki bu kapı hep durmayacak. Ama o zaman Petrus kapatmayacak bunu, İsa'nın kendisi bu kapıyı kapatacak. Mata 25'te ise bir benzetme anlatıyor. 5 akıllı 5 akılsız kişi, değil mi? Olayı biliyoruz. 5 akıllı 5 akılsız kız daha doğrusu. Kız biziz. Yani her bir imanlı o durumda. Mesih'in gelişini bekliyor musun? Beklemeye hazır mısın? Daha da fazla beklemeye hazır mısın? Yoksa boş ver diyeceksin. Ama biliyorsunuz bu ikinci grup kız panike düştüler. Güvey geldi mi onlar hazır değildi. Mata 25:6 gece yarısı birisi şöyle bağırmış. Bakın güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Ve hazırlıklı olanlar onu karşılamaya çıktı. Kapıdan girmeye hazırlık yapıyorlar. Değil mi? Düğün kapısı, gelinin evinin kapısı. Ama öbür ikinci beş akılsız kızlar. Onlar da diyor gitmişler alışveriş yapmaya. Ya bulsunlar gece 3'te. Düşün yani. Nerede bulacaksın gece 3'te ya? Derken güvey gelmiş. Ve hazır olanlar onunla birlikte içeri girip düğüne katılmışlar. Ve kapı kapanmış diyor. Mata 25:11. Sonra öbür delikanlı kızlar da girip demişler. Efendimiz, Efendimiz bizi kapıya aç. Duracık açık dururken girmediniz. Ve kapandıktan sonra ben nasıl açayım diyor. Ve güve dedi ki sizi doğru bir şey söyleyeyim. Ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz? Ve İsa Mesih'in son sözü. Onun için siz tetikli durun. Çünkü ne günü ne de saati biliyorsunuz. Fırsat şimdidir. Ve herkesi bildirin. Herkes hem kendiniz için anlayın bunu. Ve komşularınızı, arkadaşlarınızı anlatırın. Bak açık bir kapı var. Allah Petrus'a bir anahtar verdi. Allah'ın krallığının kapılarını açsın. Şimdi gel. Şimdi fırsat var. Çünkü gün gelecek. Bu fırsat ortadan kalkacak. Ve bu sırda elen herkesi uyarın. Rab sizin olsun.